Ayrım 9.
Sayfa 108. Felaketin nedenleri soruşturuldu. Çorap söküğü gibi ortaya çıkan bir takım gerçekler de herkesi iyice kızdırdı. Okulun kurulduğu yerin sağlığa zararlı oluşu, çocuklara verilen yiyeceklerin kıtlığı, kötülüğü, yemeklerin hazırlanmasında kullanılan mikroplu pis su, öğrencilerin yiyecek ve yatak durumlarının sefilliği, bütün bunlar ortaya döküldü. Bunların ortaya çıkması da Bay Brocklehurst için gurur kırıcı olmakla birlikte yuva için çok hayırlı sonuçlar verdi. O ilde oturanlardan birçok zengin, iyiliksever kişiler daha iyi bir yerde, daha elverişli bir yapı kurulması için bağışlarda bulundular. Yeni yönetmelikler hazırlandı, yiyecek konusunda düzeltimler yapılarak okulun geliri bir yönetim kuruluna verildi. Servet bakımından, aile yönünden çok güçlü olduğu için aradan atılamayan Bay Brocklehurst hala kurumu muhtemediydi ama şimdi ona yardım eden daha geniş görüşlü, daha anlayışlı kişiler vardı. Müfettiş görevini de Bay Brocklehurst şimdi sertlikle sağduyuyu, hesapla insanlığı, dürüstlükle sevgiyi bir arada yürütebilen kimselerin eşliğinde yapıyordu. Böylece çeki düzene sokulunca Lowood Okulu zamanla gerçekten yararlı, insanca bir kurum olup çıktı. Bundan sonra daha 8 yıl kaldım bu çatının altında. 6 yıl öğrenci, 2 yıl da öğretmen olarak. İki bakımdan da okulun önemine, değerine tanıklık edebilirim. Bu 8 yıl boyunca yaşantım tek düze geçti ama mutsuz değildim. Çünkü dolu, hareketli bir yaşamdı bu. Önümde güzel bir öğrenim fırsatı vardı. Derslerimin birçoğunu seviyor, hepsinde parlamak istiyordum. Öğretmenlerimin, hele sevdiğim öğretmenlerin gözüne girmekten duyduğum büyük kıvanç da beni ileri doğru itiyordu. Önüme çıkan fırsatlardan iyicene yararlanmasını bildim. Zamanla en üst sınıfın birincisi oldum. Sonra da öğretmenlikle görevlendirildim. 2 yıl istekle yaptım bu işi. Ama sonra değişmeye başladım. Bütün bu değişiklikler boyunca Bayan Temple okulun müdüresi olarak kalmıştı. Ben de kültürümün önemli bölümünü onun yol göstermesine borçluydum. Onun varlığı, dostluğu benim için her zaman bir avuntu kaynağı olmuştu. Anam, eğitimcim, daha sonra da arkadaşım olarak sevmiştim onu. Derken evlendi. Böyle bir kadına hemen hemen layık sayılabilecek kadar üstün bir adam olan papaz kocasıyla uzak bir ile taşındı. Böylece ondan yoksun kaldım. Bayan Temple'ın gittiği günden sonra ben de eski Jane Eyre olmaktan çıktım. Bütün huzurum, Lowood'u bir dereceye kadar gözümde bir yuva yapıp çıkan her türlü tatlı bağ onunla birlikte silinip gitmişti. Onun kişiliğinden, huylarından çok şeyler kapmış, kafamı daha uyumlu düşüncelerle, yüreğimi daha düzenli duygularla doldurmuştum. Ödev, disiplin ilkelerine adamıştım kendimi. Sessiz sedasızdım. Hayatımdan hoşnut olduğuma inanıyordum. Herkesin gözünde çoğu zaman da kendi gözlerimde ben kendine yeten, irade sahibi birisiydim. Ama yazgı papaz Nasmith kılığında benimle Bayan Temple'ın arasına girdi. Evlenme töreninden az sonra müdürümüzün sırtında yol kılığıyla posta arabasına bindiğini gördüm. Arabanın yokuşu tırmanıp tepenin öbür yanında gözden yitişini seyrettim. Sonra kendi odama çekildim. Müdürenin düğünü onuruna verilen yarım günlük tatilin büyük bölümünü orada tek başıma geçirdim. Dolaşıp duruyordum odanın içinde. Önce sandım ki yalnızca yitirdiğim arkadaşa yanıyorum. Bu boşluğu gidermek için bir çare arıyordum. Düşüncelerimin sonunda çevreme bakıp da güneşin batmış çoktan akşam olmuş olduğunu görünce bir şeyin daha ayırdına vardım. Bu saatler arasında bende bir değişim olmuştu. Karakterimde Bayan Temple'dan kapma olan ne varsa eriyip gitmişti. Daha doğrusu yanındayken içime doldurduğum dingin havayı o alıp götürmüştü. Ben şimdi gene kendi doğal durumuma dönmüş, içimde eski ateşli duyguların kıpırdanışını duymaya başlamıştım. Dayandığım bir destek çekilivermiş gibi değil de, bana biçim veren bir amaç ortadan kalkmış gibiydi. Yitirdiğim şey huzur duyabilme yeteneği değildi. Bana huzur veren kaynak kurumuştu. Kaç yıldır bütün dünyam Lowood'dan ibaret olmuş, bütün yaşayışım Lowood'un kurallarıyla, düzeniyle sınırlanmıştı. Şimdi ise gerçek dünyanın çok geniş olduğunu ansıyordum gene. Bu genişliğin içine atılmak, hayatın tehlikeleri arasında yaşamamın gerçek bilgisini aramak cesaretini gösteren kimseleri, çeşitli korkular, umutlar, serüvenler, heyecanlar bekliyordu. Gidip penceremi açtım, dışarı baktım. İşte yapının iki kanadı, işte bahçe, işte Lowood yamaçları, tepelerle çevrili ufuk. Bakışlarım bütün engelleri aşarak bu uzak mavi tepelere takıldı. İçimi titreten şey bu tepeleri aşmak isteğiydi işte. Onların kayalı, fundalı sınırları içinde kalan ne varsa zindanmış, sürgünmüş gibi geliyordu şimdi bana. Dağlardan birinin çevresinde kıvrılan, iki dağ arasındaki uçurumlu bir vadinin içinde gözden yiten beyaz yolun çizgisini bakışlarımla izledim. Daha ötelere kadar görebilmek için nasıl can atıyordum. O yoldan bir araba içinde gelişimi, o bayırlardan aşağı alacakaranlıkta inişimi anımsıyordum. Lowood'a ilk geldiğim günden bu yana koca bir çağ geçmiş gibiydi. O gün bugündür de Lowood'dan ayrılmamıştım. Bütün tatillerim okulda geçmişti. Bayan Reed beni bir kez bile Gelshi'de çağırmamış, ne o ne de ev halkından başka biri beni bir kez bile görmeye gelmemişti. Dış dünyadan ne mektupla ne de ziyaretçiyle hiçbir haber almamıştım. Okul kuralları, okul görevleri, okul alışkanlıkları, okul düşünüşleri, okul sesleri, okul yüzleri, okul sözleri, okul kılıkları, okul yaşamının sevgileri, nefretleri. Dünya konusunda benim bildiğim bundan ibaretti. Şimdi ise artık bunlarla yetinemeyeceğimi duyumluyordum. 8 yılın alışılagelmiş düzeninden yarım günde gına getirivermiştim. Özgürlük istiyordum. Soluğum kesilircesine. Özgürlüğüme kavuşmak için dudaklarımdan bir dua koptu. Esen hafif rüzgarla dağılıp gitti. Bu kez daha alçak gönüllü bir dilekte bulundum. Değişiklik, heyecan istedim. Bu dua da boşluğa karıştı. Yarı çılgınca Tanrım diye bağırdım. Öylesine şimdikinden başka yeni bir kölelik bağışla bana. Tam bu sırada akşam yemeği için çalan zil beni aşağıya çağırdı. Düşüncelerimin yarıda kopan zincirini örmeyi ancak yatakta sürdürebildim. Ama burada bile yatak odamı paylaşan öğretmen arkadaş sonu gelmeyen havadan sudan konuşmalarıyla beni tazelemeye can attığım düşüncelerden uzak tuttu. Bir uyusa da çenesi kapansa diye dua ediyordum. Pencereden dışarı bakarken kafamı dolduran düşüncelere bir dönebilsem. Bir esin gelip beni ferahlatacaktı sanki. En sonunda Bayan Gris horlamaya başladı. İri yarı bir kadındı. Şimdiye kadar onun genzinden çıkan ezgiler hep canımı sıkmıştı. Ama bu gece horultunun ilk davudi notasını sevinçle karşıladım. Kurtulmuştum artık. Yarı unutulmak üzere olan düşüncem yeniden canlanıverdi. Yeni bir kölelik. Boş bir fikir değil bu, dedim kendi kendime. İçimden söylemiştim bunu. Kendi kendime yüksek sesle konuşmak huyum yoktu çünkü. Boş bir fikir olmadığı belli. Çünkü pek öyle sarmıyor insanı. Özgürlük, heyecan, sefa sürmek gibi sözlere benzemiyor. Bunlar gerçekten parlak sözler ama benim için sözden ibaret kalmak zorundalar. Bundan dolayı da öylesine kof, geçici ki kulak vermek bile boş. Ama kölelik. Bunun bir gerçek olması gerek. Burada 8 yıl hizmet ettim. Şimdi bütün dileğim başka bir yerde hizmet etmek. Kendi irademle bu kadar bir şeyi başaramayacak mıyım? Akla yakın değil mi bu? Evet, evet, hiç de ulaşılmayacak bir erek değil. Bir de zekam bu ereğe giden yolu bulacak kadar işlek olsa. Zekamı işletebilmek için yatakta dikilip oturdum. Hava ayazdı. Omzuma bir şal örttüm. Gene var gücümle düşünmeye koyuldum. Ne istiyorum? Yeni bir yerde, yeni kimseler arasında, değişik koşullar altında yeni bir görev. Gözümü daha yükseklere dikmenin boşuna olduğunu bildiğim için istiyorum bunu. Ama insan yeni bir iş nasıl bulur? Eşe dosta başvurarak elbet. Benimse eşim dostum yok. Ama başlarının çaresine kendileri bakmak zorunda olan kim bilir daha kaç eşsiz dostsuz kimse vardır. Onlar ne yapıyorlar böyle bir durumda? Bilemiyordum. Karşılık bulamıyordum bu soruya. Bir çıkar yol bulsun hem de çabuk tarafından diye beynime buyruk verdim. Beynim fırıl fırıl işlemeye başladı. Şakaklarım bütün kafam zonkluyordu ama belki bir saat boşuna yoruldu beynim. Çabalarının hiçbir ürünü olmadı. Boşuna didinmekten ateşli gibi kalktım, odada dolaştım. Perdeyi açarak yıldızlara baktım. Bir an sonra soğuktan titreyerek gene yatağıma sokuldum. Bir iyilik perisi aradığım esini bu sırada yastığımı bırakıvermiş olsa gerek. Tam başımı yastığa koyarken kendiliğinden gayet doğal olarak geliverdi aklıma. İş arayanlar ilan verir. Sen de Herald gazetesine ilan ver. Ama nasıl? Hiçbir bilgim yok ki bu konuda. Şimdi artık soruların yanıtları pürüzsüz çabucak diziliyordu karşıma. İlanla, ilan parasını bir zarf içinde Herald gazetesinin müdürüne gönderirsin. İlk fırsatta Lofton'dan postalarsın bunu. Karşılığı Lofton postanesinde J.E. adına post restant göndermelerini söylersin. Mektubu attığından bir hafta kadar sonra da gider, karşılık geldi mi diye sorarsın. Artık ona göre davranırsın. Kafamda bu tasarıyı 2 kez, 3 kez yineledim. Sonra kafama iyice sindirerek çok açık, işlek bir biçim verdim. Rahatlamış olarak uykuya daldım. Güneşle bir kalktım. Okulu uyandıran zil çalıncaya kadar ben ilanımı hazırlayıp saflamış, adresi de yazmış bulunuyordum. İlanda şöyle demiştim. Öğretmenlik deneyimi olan, Öyle ya, 2 yıldır öğretmen değil miydim? Genç bayan, çocukları 14 yaşından küçük ailenin yanında iş aramaktadır. Ben ancak 18'inde olduğuma göre kendi yaşıma yakın olan öğrencilerin eğitimini üzerime alamayacağımı düşünüyordum. Kendisi öğrencilerine İngiliz geleneklerine göre sağlam bir eğitim göstermekle birlikte Fransızca, resim, müzik dersleri de verebilir. Sevgili okuyucu, şimdi pek yetersiz kaçan bu liste o çağda aranılan öğrenim konularını az çok içine alıyordu. Lafton Postanesi'nde J.E. Post Restant olarak yazınız. Bu kağıt bütün gün çekmecede kilitli kaldı. Çaydan sonra yeni müdireden gerek kendim gerek öğretmen arkadaşlarım için görülecek ufak tefek işlerim olduğunu söyleyerek Lafton'a gitmek için izin istedim. İzin hemencecik verildi, yola çıktım. 3 kilometrelik bir yoldu bu. Ayrıca yağışlı bir akşamdı ama neyse ki günler daha oldukça uzundu. Birkaç dükkana girdim çıktım, mektubu postaneye verdim, hızını artırmış olan yağmurun altında okula döndüm. Üstüm başım sığsıklam ama içim rahattı. Ondan sonraki hafta pek uzun geldi bana. Yalnız bütün dünyasal şeyler gibi bu da sona erdi. Tatlı bir güz gününün sonunda kendimi yayı olarak gene Lafton yolunda buldum. Sırası gelmişken söyleyeyim, pek güzel bir yoldu bu. Dere kıyısında vadinin en tatlı kıvrımları boyunca gidiyordu. Yalnız o gün ben manzaranın güzelliğinden çok gitmekte olduğum küçük köyde belki de beni beklemekte olan mektupları düşünüyordum. Gerçekten var mıydı acaba bana mektup? Bu kez köye inmek için bulduğum bahane bir çift ayakkabı ısmarlamaktı. Onun için önce bu işi yapıp bitirdim. Sonra da o sakin tertemiz sokakçığı geçerek postaneye yürüdüm. Postaneyi gözünde bağ çerçeveli gözlük, ellerinde siyah eldiven yaşlı bir hatun kişi işletirdi. C.E. adına gelmiş mektup var mı diye sordum. Kadın gözlüğünün üzerinden beni süzdü, sonra bir çekmece açarak içini karıştırmaya başladı. Öylesine uzun uzun karıştırdı ki benim de umutlarım sönmeye başladı. Sonunda bir zarf bulup çıkardı, gözlüğüyle belki 5 dakika inceledikten sonra tezgahın üzerinden bana uzattı. Bu arada benden yana gene meraklı, kuşkulu bir bakış fırlatmaktan geri kalmadı. Zarfın üzeri C.E. diye yazılıydı. Yalnızca bir tane mi var diye sordum. Hatun kişi başka yok dedi. Mektubu cebime atarak okulun yolunu tuttum. Hemen açıp okumamın yolu yoktu. Çünkü saat 8'e kadar okula dönmüş olmam gerekiyordu. Şimdi ise saat 7.30'du. Okulda da bir sürü iş beni beklemekteydi. Çalışma saatinde kızların başına nöbetçiydim. Ondan sonra dua okumak, yatmalarına bakmak da bana düşüyordu. Kızları yatırdıktan sonra öğretmenlerle bir arada yemeğe oturdum. Sıra bizim yatmamıza geldiği zaman bile Bayan Gris'ten kurtulmama olanak yoktu. Şamdanımızda azıcık bir mum kalmıştı. Kadın bu mum bitip sönene kadar konuşacak diye ödüm kopuyordu. Neyse ki biraz önce yemiş olduğu okkalı yemek ona uyku ilacı gibi geldi de daha ben soyunmamı bitirmeden o horultuya başladı. Daha 2-3 santimlik mum vardı, mektubumu çıkardım. Üzerine F harfi basılmış olan bal mumu damgayı söküp açtım. Mektup kısaydı. Geçen perşembe günü Herald gazetesine ilan veren J.E. söylediği deneyime gerçekten sahipse, karakteriyle yeterliliği üstüne de tatmin edici referanslar gönderebilirse, kendisine 10 yaşından küçük bir kız çocuğunun mürebbiyeliği, buna karşılık da yılda 30 altın verilebilir. J.E.'nin referanslarını, adını, adresini, daha başka bilgileri aşağıdaki adrese göndermesi rica olunur. Bayan Fairfax, Thornfield, ...... Milcott dolaylarında. Mektubu uzun uzun gözden geçirdim. Yazı biraz eski stil, biraz da titrekçeydi. Yaşlı bir hanımın yazısı gibi. Bu sevindirdi beni çünkü böyle kimseye danışmadan bir işe atılmakla başımı derde sokabileceğimi düşünmüş, gizliden gizliye korkup durmuştum. Her şeyden önce şöyle dürüst bir atılım için kötü bir başlangıç sayılmazdı. Bayan Fairfax, gözümün önünde canlandırır gibi oluyordum. Başında dul bayanların giydiği bir büzgülü başlık. Sırtında uzun siyah elbise. Belki soğuk bir hanım ama kaba hiç değil. İngiliz kibarlığının orta yaşlı bir örneği. Thornfield. Bu ad Bayan Fairfax'in köşkünün adıydı besbelli. Gerçi aklımdan köşkün tam planını çizmenin yolu yoktu ama derli toplu pırıl pırıl bir yer olduğuna kalıbımı basabilirdim. İçindeki Milcott kasabasına gelince İngiltere haritasını gözümde canlandırınca buldum. Burası Londra'ya şimdi içinde bulunduğum ücra taşra köşesinden çok daha yakındı. Ki bu da hoşuma gitti. Hayat hareket dolu bir yerlere gitmek için can atıyordum. Milcott büyükçe bir ırmağın kıyısında dokumacılığıyla ün salmış geniş bir kasabaydı. Civcivli bir yer olsa gerekti. Olsun, daha iyi. Hiç değilse tam bir değişiklik olurdu benim için. Uzun fabrika bacalarını, duman bulutlarını düşündükçe pek öyle kendimden geçmiyordum ama Thornfield kasabadan hayli uzakta olsa gerek diye avunuyordum. Mumun son damlası da eridi, fitil söndü. Şimdi artık bundan sonraki adımları atmak gerekiyordu. Tasarımlarımı artık yalnız kendime saklayamazdım. Uygulayıp başarıya ulaştırabilmek için çevremdekilere açmam gerekiyordu. Öğle tatilinde müdürenin karşısına çıktım. Şimdi elime geçenin iki katı ücretle Lowood'daki gelirim yılda 15 altındı. Yeni bir iş önerisi aldığımı söyleyerek bu konuyu bir toplantı sırasında Bay Brocklehurst'a açmasını, bana referans verip vermeyeceğini öğrenivermesini rica ettim. Müdüre benim aracılığımı üzerine almak iyiliğini gösterdi. Ertesi gün durumu Bay Brocklehurst'a açmış, o da velim olması dolayısıyla Bayan Reed'e konuyu bildirmek gerektiğini söylemiş. Böylece yengeme bir mektup yazıldı. O da Jane Eyre dilediği gibi yapsın, ben onun işlerine karışmaktan yıllar önce vazgeçtim diye karşılık gönderdi. Bu mektup bütün kurul üyelerini dolaştı. Bana son derece bunaltıcı gelen bir gecikmeden sonra dilediğim işe girebilmem için resmen izin verildi. Ayrıca Lowood'da hem öğrenci hem de öğretmen olarak her zaman iyi tanındığım için okul yöneticilerinin hem karakterimin dürüstlüğüne hem de öğretmen olarak yeteneğime tanıklık eden bir tavsiye mektubu hazırlayacakları da bildirildi. Tavsiye mektubunu hemen hemen bir ay sonra aldım. Bir kopyasını hemen Bayan Fairfax'e postaladım. Kadın da buna karşılık gönderdiği mektupta beni tuttuğunu, Thornfield'daki mürebbiyelik görevime 15 gün sonra başlayabileceğimi bildirdi. Şimdi artık hazırlıklara dalmıştım. Bu 15 gün çarçabuk geçti. Giyip çıkaracaklarım, ihtiyacımı karşılamakla birlikte pek çok olmadığı için sandığımı 8 yıl önce Gaysheed'den getirmiş olduğum sandığı son günde hazırladım. Sandığım bağlanmış, adım yazılı kart başucuna çivilenmişti. Yarım saat sonra gelip Loughton'a götüreceklerdi. Ben de ertesi sabah erken bir saatte posta arabasına binmek üzere köye gidecektim. Siyah yünlü yol esvabımla şapkamı, eldivenimi, muflonumu fırçalayıp hazırlamış, unutulan bir şey olmasın diye çekmecelerimi baştan aşağı gözden geçirmiştim. Sonra yapacak başka iş kalmayınca oturdum dinlenmeye çalıştım. Ama bütün gün ayakta kalmış olduğum halde dinlenmek olası mıydı ki? Heyecanım çok aşırıydı. Bu gece ömrümün bir sayfası kapanıyor, yarın bir yenisi açılıyordu. Bu arada uyumak olası değildi. Bir sayfadan öbürüne geçildiğini yanan gözlerimle seyretmeliydim. Ben mezarında daha rahat edememiş bir hayalet gibi ortalarda dolaşıp dururken bir hizmetçi yanıma yaklaşarak "Aşağıda sizi görmek isteyen biri var efendim." dedi. Hamal olsa gerek diye düşündüm. Kim diye sormaksızın hemen aşağı koştum. Öğretmenlerin oturma odası arka salonun önünden geçiyordum ki yarı aralık duran kapıdan dışarı biri fırladı. "Aa, işte o, vallahi ta kendisi," diye bağırarak yolumu kesti, ellerime sarıldı. Baktım, iyi bir yerin hizmetçisi gibi giyinmiş genç bir kadın. Kara kaşları, kara gözleri, pembe yanaklarıyla pek de güzeldi. Bana bir yerden tanıdık olan bir sesle, gene tanıdık bir gülümseyişle, kimim ben?" diye sordu. "Yoksa beni tanımadın mı Jean Jane?" O zaman boynuna atıldım, deli gibi bir sevinçle onu öpmeye başladım. Yalnızca "Bessie, Bessie, Bessie" diyebiliyordum. O da hem ağlıyor hem gülüyordu. İkimiz birlikte salona girdik. Ocağın başında kareli mintanla pantolon giymiş, 3 yaşlarında bir oğlan çocuk durmaktaydı. Bessie hemen "Benim oğlan," dedi. "Demek evlendin Bessie?" "Evet, Handy'se 5 yıl oluyor. Arabacı Robert Levin'e vardım. Bobby'den başka bir de kızım var. Adını Jane koydum." "Gaysheed'de değil misin artık?" "Kapıcı evinde oturuyoruz. Eski kapıcı gitti de." "Nasıllar bakalım? Uzun uzun anlat bana ama otur önce. Bobby, sen de gelip dizime oturmaz mısın?" Bobby yan yan gelip anasına sokulmayı yeğledi. "Bessie, pek uzun boylu olmamışsın. İri de değilsin Miss Jane," dedi. "Burada iyi beslenmiyorsunuz besbelli. Eliza senden bir baş daha uzun. Georgiana'ya gelince senin ikin eder vallahi." "Georgiana çok güzel olmuştur değil mi Bessie?" "Bir içim su. Geçen kış annesiyle Londra'ya gitmişti. Herkes bayılmış. Genç bir lord da aşık olmuş ona ama ailesi bizim küçük hanımla evlenmesine razı gelmemişler. Bunun üzerine ne olsa beğenirsin. Lordla Georgiana kaçmaya karar vermezler mi? Ama iş anlaşılınca kaçamadılar. Onları Eliza ele verdi. Kız kardeşini kıskandı besbelli. Şimdi ikisi evin içinde kedi köpek gibi her an hırgür ediyorlar." Peki John Reed ne alemde?" "Vallahi o pek öyle annesinin dilediği gibi çıkmadı. Liseye gitti ama nasıl diyorlar ona? Hani belge aldı. Sonra hukuk çalışıp dava vekili olsun istediler. Gel gelelim öyle haylaz, öyle başıboş bir genç ki bana kalırsa pek adam edemeyecekler onu. Görünüş bakımından nasıl? İyice uzun boylu. Kimileri onu çok yakışıklı buluyorlar ama dudakları köfte gibi vallahi. Ya Bayan Reed? Hanımefendi dıştan bakılınca iyi görünüyor. Vücudu da yerinde ama bence rahatı huzuru yok. Canın tutumlarına üzülüyor. Küçük bey su gibi para harcıyor. Seni buraya yengen mi gönderdi Besi? Yok canım ne münasebet. Ne zamandır seni görmek istiyordum. Senden de haber geldi. Uzak yerlere gidiyormuşsun dediler. Ben de bari ulaşamayacağımız yerlere gitmeden gidip bir göreyim dedim. Ben gülerek ama galiba seni düş kırıklığına uğrattım Besi dedim. Çünkü onun bakışlarında saygı vardı ama hayranlık bulunmadığını ayrımsayabiliyordum. Yok canım hiç de değil. Pek kibarsın neme gerek hanımefendiler gibisin. Ben de zaten daha fazlasını ummamıştım ki. Çocukken de öyle ahım şahım güzel değildin. Besi'nin bu sözlerindeki açıklık karşısında gülümsemekten kendimi alamadım ama üzülmedim dersem yalan. 18 yaşındayken herkes hoşa gitmek ister. Hoşa gidecek bir görünüşü olmadığını düşünmek de insanı pek sevindirmez sanırım. Besi avuntu niyetini, senin şimdi 10 parmağında 10 hüner vardır Miss Jane dedi. Neler öğrendin bakalım, piyano çalıyor musun? Salonda bir piyano vardı. Besi gidip kapağını açtı, sonra benden oturup bir şeyler çalmamı istedi. Birkaç vals çaldım, hayran kaldı. Coşarak Bayan Reed'in kızları bunun yarısı kadar çalamıyorlar dedi. Ben hep derdim zaten sen onlardan daha akıllı, daha bilgili olacaksın diye. Resim de yapıyor musun? Ocağın üzerinde asılı resmi ben yaptım işte Besi. Suluboya bir manzara resmiydi bu. İşe girmemde yardım ettiği için şükranımı belirtmek üzere müdüre hanıma armağan etmiştim. O da bunu çerçeveletip asmıştı. Vallahi pek güzelmiş Jane. Bizim küçük hanımların çizdiği resimler bunun yanına bile yaklaşamaz. Onların resim hocasının yaptığı resimler kadar güzel bu. Fransızca da öğrendin mi? Öğrendim ya Besi. Okuyup yazmasını da, konuşmasını da. Nakış dikiş? Elbette. Tam bir hanımefendi olup çıkmışsın Miss Jane. Biliyordum ben zaten. Akrabaların sana yardım etseler de etmeseler de hayatta ilerlersin sen. Ha sana bir şey soracaktım. Babanın akrabalarından yani Eyre'lerden hiç haber aldın mı? Hiçbir haber almadım ömrümde. Hani biliyor musun bizim hanım hep onların çok yoksul, ayak takımı kişiler olduklarını söylerdi. Yoksul olmasına yoksuldurlar belki ama kibarlıkta bence Reed'lerden geri kalır yanları yok. Bundan 7 yıl kadar önceydi konağa Bay Eyre diye biri gelip seni sordu. Hanım da burada olduğunu söyleyince adam pek üzüldü. Çünkü seni arayacak vakti yokmuş, yabancı bir ülkeye gidiyormuş, gemisi de 1-2 güne kadar kalkacakmış. Pek kibar bir hali vardı. Babanın kardeşiymiş galiba. Hangi memlekete gidiyordu Besi? Binlerce kilometre uzakta bir adaymış. Şarap yapıyorlarmış orada. Baş uşak adını söylediydi ama. Malaria olmasın? Tamam o işte ta kendisi. Gitti demek. Evet birkaç dakika ya durdu ya durmadı. Bizim hanım pek soğuk davrandı ona. Sonradan da esnaf takımı falan dedi. Benim Robert'a göre amcan şarap tüccarıymış. Olabilir. Ya da bir şarap tüccarının yanında çalışıyordur. Besi ile ben belki bir saat daha oturup eski günleri andık, sonra Besi gitti. Onu ertesi sabah Loughton'da ben arabayı beklerken gene gördüm birkaç dakika için. Sonra ayrıldık, her birimiz kendi yolumuza gittik. O kendisini Gesheet'e götürecek olan arabaya yetişmek için vadiye doğru yürüdü.